Ayrım 6.
İki sene evvel küçük bir ameliyattan sonra gene burada uzanmıştım. Gene aynı yerde duran şu yazı masasında operatör deftere bir şeyler yazıyor ve benimle şakalaşıyordu. Sen izci misin? Bu metaneti nereden öğrendin? Bak bacağın iyi olsun, futbol oynayacaksın. Fakat oynamasan daha iyi. Hastalık tamamıyla geçse bile o bacağını yorma. Ben futbol sevmem. He, sen roman okumayı seviyorsun. Fakat onu da okuma. Heyecan senin için iyi değil. Sinirlerine dikkat et. El işleriyle meşgul ol. O zaman bu tavsiyelerden dolayı operatörü soğuk bulmuştum. Mizacıma zıt ihtarlar yapan doktorlara kızıyordum bile. Hepsinde aynı kusuru buluyordum. Tedavilerinde hastanın psikolojisine yer vermemek. Fakat keşke futbol oynasaymışım. Belki de bacağımı Nusret'in aşkı kadar yormazdı. Operatör içeri girdi. Beni görür görmez durdu. Ne o? Bu ne hal? Aynı suali yanımdakilere de sorar gibi etrafına bakındı. Sonra bana doğru koştu. Ne oldu? Ne zayıflık böyle bu? Bana vekalet etmesi için Mithat Bey'e baktım. O her şeyi anlattı. Operatör arada bir yüzüme bakarak Mithat Bey'i dinliyordu. Hayret içinde kalk dedi bana. İçeri girelim, bakalım. Kalkışıma ve yürüyüşüme de dikkat ediyordu. Muayene odasında röntgen camlarına dizime yarım saat kadar baktı. Bir derin nefes bıraktı. Ellerini temizleyinceye kadar bir kelime bile söylemedi. Sonra karşımıza geldi. Kollarını kavuşturdu. Omuzlarını tevekküle öne doğru bırakırken kaşlarını çatarak dağılmak üzere olan kuvvetini topladı. Ümidim ve enerjinin bu meddü cezirinden söyleyeceğini tahmine çalışıyordum. Başını salladı ve Mithat Bey'e döndü. Azizim doktor, verdikleri karar doğrudur. Dizi de camları da görüyorsunuz. Periostlar harap, mafsal harap. Östoperiostit, ostit her şey var. Neresini kazıyalım? Bu ifrazattan korkulur. Baksana hasta ne hale gelmiş. Sen bu melun basili bilirsin. Operatör yüzüme baktı. Fakat dedi, amputationlar bence tababete dahil bir iş değildir. Bunu kasaplar da yaparlar ve bir balta vuruşta bir uzvu uçururlar. Biz biraz tentürdiyot süreriz ve biraz da kloroformla hastayı uyuturuz. Farkı budur. Doktorluk bu bacağı ve bu genci kurtarmaktır. Kendisine sorun. Bu hastaneye aylarca kalırsa, 3-5 ameliyata dayanırsa kurtarmaya çalışırız. Yoksa dayanırım diye bağırdım. Mesele yoktur dedi. 9. hariciyede yarın bir odamız boşalıyor. Gelsin. Mithat Bey, kendisine söyleyiniz dedi. Bana şüpheyle bakıyordu. Operatör tehditkar bakışını salladı. Bu sefer gelir o. Benim ihtarlarıma kulak asmaz ama bu sefer tebabet değil. Tabiat onu doğrudan doğruya tehdit ediyor. Hasta bu dili daha iyi anlar. Bir ay evvel sözümü dinleseydi başına bu felaket gelmeyecekti. 9. hariciye koğuşu. Gidiniz, bir şey istemiyorum. Gidiniz. Koğuştaki odam bir demir karyola, başında bir küçük demir masa. Yerde kırmızı muşambalar, çırılçıplak mavi duvarlar. Üstümde bir entari ve bir robe de chambre. Kolları uzun geldiği için kendimi bir robe de chambre içerisinde de yadırgıyorum. Hep gittiler, yapayalnızız, çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor ve beni daha yalnız bırakıyor. Odadan gündüz ışığıyla beraber bana ait her şey çekiliyor. Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, birçok şekiller. Hayatımın parçaları. Erenköy, köşk, tren, vapur, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, hayatın gürültüleri, şehir, gündüzün sesleri, her şey uzaklaşıyor. İçimde bir boşluk. Garip ve büyük bir his. Derinliklere doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karanlıklarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, eşya arkasına saklanan hayaletler gibi kendilerini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Kapım kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam, hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. Karanlık bastı. Elektrik düğmesini çevirdim. Gayet zayıf bir ışık. Ancak odanın büyük çizgilerini görebiliyorum. Teferruat sarı bir belirsizlik içinde bulanıyor. Kapıma vuruldu. Giriniz. Işıklı dehlizin soluk çerçevesi içinde bir kadın. Bembeyaz bir gömleğin üstünde esmer bir baş. Siyah kaşlar, yuvarlak ve kabarık, akları parlayan, oyuklarına mıhlı, sabit, katı gözler. Yemeğiniz şimdi gelecek. Çekildi. Yemek, tiksinti. Biraz sonra yemeğim geldi. Yaklaşıp bakmadım bile. Zaman yürümüyor, dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar. Hatta dağılıyor, birikmiyor, toplanmıyor ve bir çeyrek saat olamıyorlar. Aylar, Kim bilir ne ıstıraplaylar. Geçireceğim yatağıma büyük bir korku içinde bakıyorum. Yorganı elimi süremiyorum. Yalnız kenarına dişip geçici bir zaman içinmiş gibi oturuyorum. Bütün yataktan garip bir koku, hastane kokularının terkibine dahil bir unsurun kokusu yükseliyor. Galiba buhar. Derhal büyük mesafeleri, çayırları, dağ başlarını özlüyorum. Nasıl olursa olsun hareket, bir şey istiyorum. Hafızam kapalı. Bazı hiçbir şey hatırlayamıyorum. Hatta kulaklarım bile tıkandı. Göğsümde müthiş bir tazyik var. Bağırmak arzuları gidip geliyor. Yudum yudum su içiyorum. Kapı tekrar açıldı. Aynı kadın. Tepsiyi almak için yaklaşınca yüzüme, beni hiç anlamayan, varlığımı inkar eden gözlerle baktı. Niçin yemediğimi soruyor. İhtimal benim garabetim karşısında değişen gayri beşeri bir ses. Çatlak ve topraklı bir ses. Hiçbir şey izah etmeyen garip bir cevap mırıldanıyorum. Çıkıyor. Dehlizde fısıltılar. Yumuşak muşambalarda terlikli ayak sürtünüşleri. Uzak koğuşlardan ince haykırışlar geliyor. Türkü mü? Istıraplı bir çığlık mı? İçimde her an artan bir hayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiat üstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğime inanmıyorum. Beni burada zapt edecek kuvvetle mücadele ihtirasına gebeyim. Ruhumda büyük bir hazırlığın kımıldanmaları başlıyor. Duvarda bir elektrik zili düğmesi gördüm. Bir hareket yapmak iştirakiyle düğmeye bastım. Aynı kadın geldi. Eşikte duruyor ve emri bekliyor. Yüzüne bakıyorum ve hiçbir şey söyleyemiyorum. Duruyor. Gözlerinin akları parlayarak hiç kımıldamadan. Ağzı açıldı ve gözleri büyüdü. Hortlak. Gidiniz. Bir şey istemiyorum. Gidiniz. Duvarlar. Galip duvarlar uzaklaşıyorlar. Yüksek, çıplak, mavi, dümdüz, dimdik duvarlar. Gözümün hiçbir görüş köşesi yok ki içine bu duvar parçası girmesin. Hep ve yalnız onları görüyorum. Onlardan kaçan gözlerim onlarla karşılaşıyor. Bakıldıkça uzuyorlar, yükseliyorlar, sertleşiyor ve korkak, yumuşak bakışlarıma kas katı çarpıyorlar. Gözlerimi ezecekler. Başım döndü. Deniz gibi yayılıyor ve beni çeviriyorlar. Serinliklerini hissediyorum. Denizde çıplak vücudumu saran dalgaların birdenbire taş kesilmeleri gibi duvarları giyiyorum. Hiç kımıldamıyorlar. Bütün bu hastanenin sessiz, hareketsiz, soğuk, bomboş anlarını onlar doğuruyorlar. Gözlerimi onlardan kaçırmak için yastığa da kapatamıyorum. Arkama uzanacaklarını, üstüme abanacaklarını sanıyorum. Ve onlara mütemadiyen bakıyorum. İçime serin mavilikler doluyor. Ruhlarını iyice gizleyen, korkunç ve tehditkar mahluklar. Şuurları varmış gibi duruyorlar. Ve her an büyük bir felaket yapmaya hazırlandıkları halde, avlarının korkusuyla eğlenmek için maksatlarının icrasını tehir ediyormuş gibi duruyorlar. Allah gibi. Kuvvetini göstermeden kuvvetli duruyorlar. Onlarla mücadele ederek vakit geçiriyorum. Fakat onlar donmuş avuçlarıyla zamanı da yakalıyorlar. Durduruyorlar ve hayatımın serbest akışına mani oluyorlar. Kanım soğuyor. Kireçleniyorum. Birçok defa elektrik ziline basmak istediğim halde kımıldayamıyorum. Biraz yürürsem onların bana doğru geldiklerini görerek geri çekiliyorum. Nihayet düğmeye bastım. Çarpıntı ile bekliyorum. Gözlerim kapının topuzunda. Gelmiyorlar. Tekrar düğmeye bastım. Gene bekliyorum. Gelmiyorlar. Göğsümde müthiş bir baskı. Boylu boyunca bir duvarın altına uzanıp kalmışım gibi hava alamıyorum. Kollarımdan ve bacaklarımdan hayat çekiliyor. Yatağa arka üstü uzanıyorum. O vakit bir çığlık duyuyorum. Keskin, uzun, acı bir haykırış. Hayretle doğruluyorum. Kim bağırdı? Etrafımda bir kalabalık. Bütün hastane adamları. Oh, fakat ben rahatlıyorum. Ben de öyle bağırmak istiyorum. Ancak birdenbire etrafımda her şey sönüyor. Galip duvarlar uzaklaşıyorlar. Başımı siyah bir boşluk kaplıyor. Gözlerini açtı, diyorlar. Şurasını da oğun, diyorlar. Ağlasın, ağlasın, açılır, diyorlar. Kim ağlıyor, bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum ve daima içimde bir rahatlama. Kulaklarımı onlara uzatıyorum. Nusret kim, diyorlar. Sayıklıyor, diyorlar. Kollarımı onlara uzatıyorum. Bir şey söylemediğimi sanıyorum. Hah, doktor geldi, diyorlar. Tanımadığım bir adam yaklaşıyor. Etrafımdakiler kaçışıyorlar. Adam elimi eline alıyor. Etrafımdakilere uğultusundan başka bir şey duymadığım bir şeyler soruyor. Birçok ağızlar oynuyor. Tek tük kelimeler işitiyorum. Bağırdı, bulduk, Nusret. Doktor katı işaretlerle bir şeyler söylüyor. Bir ikisi dışarı çıkıyorlar. Doktor yatağa yanı başıma oturuyor. Saçlarımı okşuyor, okşuyor. He, aferin, ağla, ağla, diyor. Nusret kim? Kardeşin mi? Hayır, hayır, korkuyorum. Sebep yok yavrum. Bak hastane adam dolu. Yalnız bu pavyonda 11 insan, yüzlerce çocuk var. Bilmiyorum, fenayım. Fena şeyler düşünüyorsun. Korkuyorum. Niçin? Burada her şey var, zil bile. Korkarsan bas, gelirler. Her taraf kapalı. Her taraf kapalı, korkuyorum. Kapalı olduğu için mi? Bilmiyorum, bu duvarlar. Of, bir şey mi düşünüyorsun? Birini mi düşünüyorsun? Hayır, bilmiyorum. Nusret'i mi görmek istiyorsun? Nusret kim? Kardeşin mi? Nusret kim? Kardeşin mi? Bilmiyorum. Nusret kim? Bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Haydi, söyle bana. Nusret kim? Bayıldığın zaman onu sayıklamışsın. Beni buradan çıkarınız. Haydi söyle yavrum, söyle. Rahatlayacaksın. Ben bu gece burada kalamam. Söyle, çıkarırım. Şimdi. Şimdi, fakat söyle. Of, ben çocuk değilim. Biliyorum ki çocuk değilsin. Dizim ağrıyor. Geçer. Demin biraz pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın, kanatmışsın. Yere düşerken mi? Kim? Hiç, dizin çok mu ağrıyor? Dizim şimdi ağrımıyor, başım ağrıyor. Başın mı? Bilmem, bir yerim çok ağrıyor ama başım mı, dizim mi? Düşün bakalım. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Zararı yok, ben buradayım, korkma. Ha, ağla, açılırsın. Al bunu kokla. Başını yastığa koy. Ha, aferin. Şimdi uyursun, kapa gözlerini. Ben yanındayım, korkma. Hiç yalnız kalmayacaksın. Uyu. İlk sabah, koğuş uyanıyor. Sabah odama bir kadın girdi. Pencereyi açtı. Kırmızı muşamba üstünde üç köşeli bir güneş parçası. Kapı açık, sessizce faaliyet. Beyazlı kadınlar ellerinde sırıklara takılmış bezlerle muşambaları siliyorlar. Odama giren kadın dün geceki değil. Kısa boylu, başörtüyle yanaklarının yarısına ve kaşlarına kadar başını kapamış. Yüzünü görmüyorum. Hep yere bakıyor. Gözlerini bir kere bile bana çevirmedi. Yerinden kaldırdığı masa onun gözünde benden daha mühim. Dikkatli işini yapıyor. Odamı sildi. Sonra başını kaldırarak bir şey isteyip istemediğimi sordu, çıktı. Gece uyuduktan sonra ilk defa sabahleyin uyandım. Başımda hafif bir ağrı. Etrafımda en küçük harekete büyük bir dikkatle bakıyorum. Ve her şey bana çok yeni ve garip görünüyor. Hele koku. Hastane hayatı dışarıdan yalnız bir koku ile ayrılıyor. Bu koku hastanenin ruhudur. Dehlizde insanlar çoğalıyor, hademeler geçiyorlar. Odama bakanlar pek az. Onlarınki de tesadüfi bir baş çeviriş. İtiyadın verdiği körlükle işlerine ait şeylerden başka gözlere hiçbir şey görmüyor. Ağır ağır yürüyüp gidiyorlar. Dehlizden ilk defa bir hasta çocuğun geçtiğini gördüm. Başı benim odanın tarafına doğru eğilmiş, boynu omuzları yukarı kalkık, yürümeyi unutmuş gibi. Gayri tabii adımlar atarak ve arada bir hafifçe sıçrayıp elini boynuna götürerek yürüyor. Dehlizde kalın, hakim bir ses yükseldi. Bir insan ismi çağırdı. Bir kadın ve iki erkek koştular. İlk yüksek ses ve ilk gürültü. 4-5 kadın erkekten mürekkep bir kafile geçti. İçimde meraklar birikiyor. Her hareketin, her küçük hadisenin sebebini öğrenmek, benimle alakasının derecesini bilmek istiyorum. Bu adamlar niçin geçtiler? O çocuk nereye gidiyordu? Bu kapı niçin kapandı? Ne kapısıdır? Bu hasta arabası nereye götürülüyor? Kimin için? Odama iki erkek ve bir kadın girdi. Hiçbirini tanımıyorum. Erkekler çok ciddi. Benim odada bulunuşumla alakaları yokmuş gibi yatağıma yaklaştılar. Erkeğin biri kadına sordu. Kontrol kağıtları değişti mi? Dün gece derecesi alındı mı? Bu bağıran hasta değil mi? Bana yaklaştı ve yüzüme bakmadan koltuğumun altına derece koydu. Öteki adam Fransızca şunları söyledi. İkinci ameliyatta belki bacağı kesilecekmiş. Sinirleri çok zayıf. Vücut da tehlikeli. Operatör ciğerde bir afetten korkuyor. Dereceyi koyan adam Fransızca şu cevabı verdi. Hep böyle tehlikeli hastalar gönderiyorlar. Burası morga döndü. Sonra da tahsisatı kesiyorlar. Sert bir tavırla dereceme baktı ve başucumdaki kağıda işaret etti. Sonra bana döndü. Sana üçten yemek yazıyorum. Sonra öğrendim ki bu hastanenin bir tabiriymiş. Çok ye. Bak zayıfsın, anladın mı? O kadar kaba, işinden bıkmış, sinirli bir soruşu vardı ki nefretimi sesimin perdesiyle hissettirerek peki dedim. Gene kağıtlara bir şeyler yazıldı. Çıkıp gittiler. Birdenbire kendimi o kadar yalnız buldum ki oda kapısında herhangi bir tanıdık yüz görüneydi. Sevinçten haykırarak yataktan atlayacak, boynuna sarılacak ve beni buradan alıp götürmesi için yalvaracaktım. Koridorda kalabalık gittikçe artıyordu. Birkaç hasta çocuk geçti. Bitişik salonlarda hastaların mırıltıları başlıyordu. Hastanenin sessizliği kadar gürültüsü de beni korkutuyordu. Dışarıdaki bütün faaliyetin beni incitmek için hazırlık olduğu şüphesinden kendimi kurtaramıyordum. Odanın önünde her ayak sesi yaklaştıkça bana fena bir haber vereceklermiş gibi korkudan büzülüyordum. Çığlıklar saati. Bağırmamayı öğreten mektep. Pansumanlar başladı. Kapının önünden hasta bakıcı kadının kucağında 7-8 yaşlarında bir çocuk geçirdiler. Koridor tenhalaştı, sesler kesildi. Koğuşun bütün ruhu sindi ve bütün zekası bir tek ıstırabın üstüne eğiliyor. Keskin bir çığlık, koridorun havasında büyük bir uçurum açarak ta diplere kadar gitti. Sonra ses kesildi. Mırıltılar, hafif bir çığlıkla karışan uzun bir inilti. Gerildim ve yatağın içinde sivrildim. Bir avucumla şilteyi sıkıyorum. Kolu sarılı bir çocuk daha geçiyor, ses yok. Bekliyorum. Korkudan elimi yüreğime bastım. Kapımda bir adam, bana hazırlan dedi. Bundan sonra sıra sende. Ne sırası bilmiyorum. Ameliyat mı, pansuman mı? Ne yapacaklar? Bir çığlık daha koptu ve kulağımın deliğinden giren bir yıldırım gibi vücudumu korkuyla yakarak dağıttı. Birdenbire gevşeyerek çöküvermişim. Hasta bakıcılar odama girdiler. Haydi gelin dediler. Titreyerek bacağımı yataktan uzattım. Terliklerimi görüyor fakat sağlam ayağımı bile içine sokamıyor. Şaşkınlıktan kaçıyor. Bir türlü giyemiyordum. Kadınlardan biri, o kadar korkma. Pansuman bu. Her gün yapılacak. Alış diyordu. Kollarıma girdiler. Pansuman odasına girince operatörü görerek biraz ferahlıyordum. Fakat işinin ciddiyeti sırasında benimle eski hastalar arasındaki farkı o kadar unuttu ki aşinalık bile etmeden yalnız tımarcı emir verdi. Masaya yatsın. Masaya yatırdılar. Dizlerimi süratle çözüyorlardı. Operatör başucuma geldi. Yaraya bakarak benimle konuşuyordu. Sen dün gece neler yapmışsın? Hastane birbirine girmiş. Burada yalnız sen misin? 6 yaşındaki çocuklar bile var. Fakat hastalık sinirlerini çok yormuş olacak. Bakalım. Buradaki arıza yere düşmekten fena zedelenmiş. Peki dur, korkma. Az mı? Peki. Dur. Pekala. Yanındakilere emir verdi. Pansuman bana döndü. Yarın ilk ameliyatı yapacağız. Ondan sonra netice belli olur. Bugünlük bu kadar. Sonra iki küçük sille ile yanağımı okşadı. Haydi korkma o kadar. Buradan bağırmamayı öğrendikten sonra çıkacaksın. Ameliyat. Aslında daha korkunç gölge. Öğleden sonra annem, Mithat Bey, arkadaşım geldiler. Bana uzatılan ellere bir uçurumun dibindeymişim gibi sarıldım. Bir tek cevabı saatlerce sürebilecek sualler soruyorlardı. Hiçbirine cevap veremiyordum. Yüzlerce kelimeyi teksif edebilecek bir baş hareketi, bir bakış, bir teneffüs arayarak susuyordum. Onlar hastaneye dışarıdaki hayatın karıştığı saatlerde gelmişlerdi. Bu odanın gecesini, sabahını tanımıyorlardı. Duvarlarda gölgelerin kımıldadığı, döşemelerin dinç seslerle örttüğü ve dehlizlerin canlı şekillerle kaynaştığı bu hayat ve hareket saatindeki hastane bambaşkadır. Bu dekor, benim bir gece evvelki halimi anlamak isteyenlere hiçbir şey söyleyemez. Onun için ben de söylemiyorum. İlk gece biraz yadırgadım diyorum. Hadiseleri bilmiyorlar. Akşama kadar oturdular. Saatte olmak neşesini gizleyemiyorlar. Yalnız annemin arada bir gözleri dalıyor. Bizden uzaklaşmadıkça bize görünmeyen saat, itiyadın verdiği hissizlikle sağlamların şuurundan kaçıp nasıl ve nereye saklanıyor. Onu ben görüyorum. Çünkü benden uzak. Onu ben Mithat Bey'in kırmızı yüzünde, çelikli damarlarında, arkadaşımın otururken rahat gerilişlerinde, bacaklarını uzatışlarında, korkusuz bakan gözlerinde görüyorum. Akşama kadar oturup gittiler. Gazetelere biraz göz atarak yattım ve uyumaya çok çalıştım. Muvaffak olduğumu sabah olmadan evvel uyandığım vakit anlamıştım. Bir daha uyuyamadım. Gayet mühim bir günü şuurla karşılamak istiyordum. Bugün ameliyat olacağım. Hep titreyerek nefes alıyor ve su içiyorum. Ameliyat dakikasında korkmaktan korkuyorum. Korkunun bu en derinleşen nevi dayanılacak şey değil. Istırabın vukuundan evvel ruhta bir gölgesinden ibaret olan korku, ıstıraptan bin kat daha müthiş. Muhayyilenin ışığına yaklaştıkça ruhta uzanan, büyüyen ve aslında daha korkunç bir gölge. Sabahın ışıkları odadan içeri doldukça bütün cesaretim boşalıyor. Her ses, kapı açılıp kapanmaları, tek tük çağrışlar, mırıltılar, varlığımın en hayati köklerine işleyen bir tesirle beni kendilerine bağlıyor. Çekiyor, sarsıyorlar. Gene bir sabah evvelki ziyaretler. Koğuşun uyanışı, temizlik, odama giren kadın. Dehlize küçük hastaların sürüklenişleri. Gene seslerin, gürültülerin, hareketlerin çoğalışı. Gene kapımda bir adam. Bu sefer daha erken göründü. Hazırlanınız. İlk ameliyat sizinki. Sarardığımı hissediyorum. Müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Istıraptan korkmamanın tek ilacı ıstıraptır. Bu ateşi bu ateş söndürür. Hasta bakıcılar girdiler. Bir şey söylemelerine meydan bırakmadan yataktan indim. Terliklerimi kolayca giydim. Fakat artık yelkenli bir gemi gibi kendimi talihin rüzgarlarına bırakmıştım. Akıp gidiyordum. Odamdan ameliyathaneye nasıl geçtiğimi bilmedim. Bembeyaz oda, hamam gibi sıcak, sessiz. Kaynayan suların ince fısıltıları. Kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözler, eşyanın çizgilerini seçemiyorlar. Bütün salonu çökertecek ağır bir sessizlik. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan başka bir alem. Bir rüya odası. Uyuşturucu koku. Belki de kloroform. Herkeste geçireceğim tecrübenin ehemmiyetini hissettiren bir vazifeperverlik. Operatörün küçük işaretleriyle büyük işler yapılıyor. Masaya uzatıldım. Etrafımda beyazlıklar dalgalanıyor. Hiçbir seçkin şekil göremiyorum. Gözümün üstüne pamuk geliyor. Yüzümü maskeyle örttüler. Derin nefes al. Nefes borularım yandı ve şakaklarım gerilir gibi oldu. Çabuk uyumak, kaybolmak istiyorum. Kuvvetli nefes aldım. Sesler sıcak buğular arasında havletlere doğru uzaklaşarak eriyorlar. Kendimi son defa olarak bir an bulup kaçırıyorum. Notlar. Büyük bir hastalık geçirmeyenler her şeyi anladıklarını iddia edemezler. Bugün 4. pansuman. Operatör. İyidir dedi. Can sıkıntısı. 6 saat uykuya ayrılırsa her gün 18 saat boş. Görülecek, işitilecek, tadılacak, okunacak, yazılacak, yapılacak o kadar çok şey birikiyor ki bundan sonra hayatımın bütün bunlara yetişmeyeceğinden korkuyorum. Kendi kendime karşı çok borçlandım. Kendime vaat ettiğim şeyleri yapamazsam utancımdan aynaya bakamayacağım. 4 duvar arasında. Kendimi kitapların kahramanlarından daha mühim bulduğum için okumaktan sıkılıyorum. İstirabımın hodgamlığı mani oluyor. Odamı düzeltiyorum, masamı topluyorum, tekrar bozuyor, tekrar topluyorum. Bu iş de bitiyor. Ne yapacağım? Hiç. Nereye bakacağım? Hiç. Ne dinleyeceğim? Hiç. Gözlerim, kulaklarım, mafsallarım, renge, sese, harekete çok açıktılar. Bitişik koğuşta hastalar türkü söylüyorlar, pansuman odasında haykırışlar. 7. pansuman, operatör. Bacağın kurtuldu, fakat yere basmayacaksın dedi. Nusret'ten kart geldi. Ziyaret edemediği için af istiyor. Hastalar affetmesini bilirler ama... Bugün sonbahar. Beni bahçede soğuk bir rüzgar karşıladı. Evvelki gün, dünyanın bütün tavanlarına lanet olsun. Arka üstü yatmaktan usandım. Nusret'in babasına nüzül inmiş. Beni sayıklıyormuş. Nusret'in Rakıp Bey'le nikahı daha olmamış. Hastaneye alıştım. Istırabın derinlerine indikçe sevincimizi kaybetmek korkusu kalmadığı için yeni bir sevinç başlıyor. Istırabın ilacı ıstıraptır. İkisinin hasılı zarbı sevinç. 3 güne kadar hastaneden çıkacağım. Yaralar kapanınca dizim alçıya konacak. Bir daha mafsal oynamayacak. Bacağım kısalacak. Bu perşembe Nusret'le Ragıp Bey'in nikahları olacak. Yarın hastaneden çıkacağım. Dışarıda yaşamaktan korkuyorum. Burada ıstıraba ve tevekkülü o kadar alıştım ki onları bırakırsam ruhumun bir parçası kesilmiş gibi boşluk duyacağım. Bırakmazsam isyansız nasıl yaşayacağım? Kalanların bana karşı gıptalarına biraz merhamet de karışıyor. Nadir insanların bildikleri ince bir saadeti kendilerine hasrediyorlar. Hasta olmayanların bilmedikleri bu saadeti ileride hiç olmazsa hatırlayabilsem. Vaziye-i kaime içinde iltisak-ı mafsal. Bir gün hastanelerde okunmak için bir roman yazsam ve bu notlarımı içine karıştırsam. Büyük bir hastalık geçirmeyenler her şeyi anladıklarını iddia edemezler. İki hasta kadar birbirine yakın hiç kimse yoktur. Hasta olmayanlar bizi ne kadar az anlayacaklar. Paşadan haber. Hastaneden çıkar çıkmaz bana gelsin. Ölümüm yakın. Kendisini bir kere göreyim demiş. 5 dakika sonra hastaneden çıkıyorum. Son not. Bu odada başkaları inleyecekler. Onları şimdiden gayet iyi tanıyorum. Üstümden çıkarıp yatağa attığım rondo şambur içinde ebediyen aynı insan bulunacak. Hasta. Annem, Mithat Bey ve arkadaşım içeri girdiler. Haydi. Kitabın sonu. 5 Mart 1999.